Herkese merhabalar. Girişimcilik Sohbetleri'nin 63. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Jet Connect'in kurucu ve CEO'su Süleyman Doğan. Merhabalar Süleyman Bey, nasılsınız?
Merhaba Özgür Bey, teşekkür ederim. Sizin nezdinizde bütün misafirlerimize hoş geldiniz demek istiyorum.
O zaman hiç vakit kaybetmeden sorulara başlayalım. Öncelikle sizi tanıyalım, sonra böyle girişime geçeriz.
Şöyle, ben kendimi hafiften bir anlatayım. Aslında girişimcilik dediğimiz ruha sahip olduğunu düşünen bir insanım ben. Sürekli geliştirme, bir şeyleri araştırıp onları geliştirmek üzerine ilerledim. Bütün şu an 26 yaşındayım. 26 yıldır hep böyle ilerledim ben. Sürekli bir şeylerin üstüne yeni şeyler katarak ilerledim. Eğitim noktasında sadece bir hayal kırıklığı yaşadık ki bunun bazı sebepleri vardı. İşte Nişantaşı Üniversitesi'nin son 2 yıllık bilgisayar programcılığı bölümünü okurken şartlar el vermedi. Ticarete atılmak zorunda kaldık. Ticarete atıldıktan sonra da güzel gelişmeler kat ettik. Hem aile şirketimizde hem de benim ilerleyen süreçte yapmak istediğim fikirler vardı. Girişimler vardı. Bunları da bu ticaret serüveni içerisinde başlamam yani sebebiyet oldu aslında, öyle söyleyeyim, ticaret. Bundan sonra da inşallah girişimcilik noktasında fikirlerimizi devam ettireceğiz.
Peki girişimcilik yolculuğunuz tam olarak ne zaman başladı? İlk girişiminiz Jet Connect'den önce kurmuş olduğunuz girişimler var mıydı? Burada batırdığınız girişimler var mıydı? Çıkardığınız girişimler?
Aslında biraz hızlı ilerledi Özgür Bey o tarafta. Çünkü 2018'de ben şirketi kurduğumda, Jet Connect şirketi değil, aile şirketini kurduğumda farklı sektörlerde faaliyet gösterecektik ki ailenin birçok bireyi bu alanların bazılarında görev alacaktı. Benim genellikle görev aldığım alan üretim üzerine oldu ve teknoloji üzerine oldu. Ta ki ilk aslında üretim aşamamız, biz alışveriş burada com.tr isminde bir web sitesi açtık ve pazar yeri üzerinden ilerleyecekti bu projemiz ki şu an aktif olarak da çalışıyor. Bu tarafta projemizi hayata geçirdik. Daha sonra pandeminin ilk başlarıydı. Pandemideki ihtiyaçlar doğrultusunda bir marka yaratmamız gerekti. Biliyorsunuz o zamanlarda maskeler çok kullanışlı bir şekilde satılıyordu. Ve güzel markalar gerekiyordu. Hani kaliteli markalar. Ki biz buna da yaptığımıza inanıyoruz. TED isminde bir marka çıkartarak Türkiye'de en çok kullanılan markalar arasına girdik. Ve bu markamız da halen tescilli bir şekilde bizim tarafımızda üretilmeye devam ediyor. Daha sonra pandeminin başlarında baktık ki ilerleyen süreçte farklı şeyler de çıkacak ortaya ki getir, iste gelsin. O zamanlarda en çok parlayan girişimlerdi. Biz de ya madem alışveriş burada komiteri hazırladık, market tarafı operasyonunda Jet Market yer alsın diye planladık. Benim şahsi fikrim buydu. Ama aile bireylerinin yardımlarıyla bu iş biraz daha fiziksele de döndü. Biz ilk 65 metrekare bir test şubesi açarak Fatih'te, İstanbul Fatih'te. Bu test şubesinin işleyişini inceledik. Bununla beraber tespit ettiğimiz, yani market işletmeciliğinde tespit ettiğimiz sorunları çözmek adına yazılımlarımızı geliştirdik. Bu biraz uzun sürdü aslında. Çünkü her geçen gün yeni bir eksik ortaya çıkıyordu. Biz de bu eksikleri kapatmak için el birliğiyle, destek aldığımız yazılım ekipleriyle bir de sahada gözlem yaparak kendimizi geliştirdik. İlerleyen dakikalarda bunun detaylarına gireriz. Nasıl bir seyreden geliştirdiğimizle ilgili. Kısacası böyle bir girişimcilik girişimimiz oldu. Yani
biraz bahsettiğiniz gerçi. Evet, biraz bahsettiniz gerçi. Hani her girişimin bir hikayesi vardır. Ben burada Jet Connect'in kuruluş hikayesini de biraz soracaktım. Fatih'te ilk şubenin açıldığından bahsettiniz. Peki burada sonraki süreçler nasıl işledi, operasyonel tarafta özellikle?
Şöyle, ilk girdiğimizde biz aslında Jet Market olarak girdik. Bizim planlamamız şuydu. Getir'in depolarını biliyorsunuz. Bu depolar sadece bir depo mantığıyla çalışıyorlar. Aslında biz şunu düşündük. Tamam, bir depo güzel, mantıklı bir iş. Zaten bunlara kira veriliyor ve giderleri var, çeşitli giderleri var. Neden fiziksel satış yapamasın, bu tarz bir fikirle ortaya çıktık. Hem online hem de fiziksel satış odağıyla ilk şubemizi açtık. Daha sonra ihtiyaçlar doğrultusunda biz rakiplerimizi incelemek zorunda da kaldık. Bu süreçte de şu yolu izledik. Rakiplerimizin sistemlerine dahil olmaya başladık. Ki bundan sonra da bizim franchise noktasında ilerlediğimizde şubelerimiz rakiplerimizin sistemlerinde yer almaya devam edecek. Çünkü işletmeler kar odaklı, kazanç odaklı açılıyor. Biz franchise dağıttığımız zaman eğer yatırımcımıza bir kar sağlayamıyorsak bu bizim başarısız olduğumuz bir nokta olur. O yüzden sadece bizim sistemimize satış yapacaksınız diye bir dayatma içerisine girmiyoruz. Tam tersine diğer sistemlerde de, rakip sistemlerde de müşteri portföyü oluşturmalarında destek sağlıyoruz. Çeşitli kampanyalar, pazarlama yöntemlerini biz kendilerine ücretsiz bir şekilde zaten sunuyoruz. Franchise şubelerimiz bu şekilde de ilerleyip rakiplerimizden ayrı olarak fiziksel satış da yapacaklar. Bu tarz bir yol takvimi benimsedik, öyle söyleyeyim.
Evet. Ya aslında şunu da sormak istiyorum. Yani her girişimci için başlangıç sermayesi çok önemli. Sizler burada Fatih ilk şubeyi açtınız. Hani başlangıç sermayeniz var mı diye sormak istemiyorum. Belli ki var zaten. Hani
var,
burada
var.
Bir girişimci için peki önemli bir faktör mü bu başlangıçta bir sermayesinin olması?
Sermayeden çok, şöyle söyleyeyim ben. Arkasında bir destek olması çok önemli. Eğer ki arkasında bir destek yoksa, hani bu ailesinden olur, çevresinden olur. Bu destek yoksa istediği kadar elinde kaynak olursun, bu kaynağı doğru kullanamayabilir. Ya da yalnız kendini hissedip yanlış bu kaynak kullanıldığı zaman da farklı sonuçlar ortaya çıkabilir. Bunu söylemek gerekiyor ki ben şanslıydım. Hem çevremden olsun hem de ailemden olsun bununla ilgili çok destek aldım. Gelinen noktada da 100 senelik bir serüvenden sonra projenin bu tarz fonlamaya çıkması, yatırım turuna çıkmasında ailemin ve çevremdeki insanların çok katkısı var. Kendilerine de buna sizin aracınıza teşekkür ederim.
Evet. Peki JetConnect'in sunmuş olduğu hizmetlerden biraz bahsedelim. Neler sunacak, neler sunuyor, gelecekte neler sunacak bugünden farklı olarak?
JetConnect aslında dediğim gibi hem fiziksel hem online market şubeleriyle hizmet verecek. Franchise ağıyla hizmet verecek ki fonlama sonrası da planlarımızın arasında en az 3 fuara katılıp franchise noktasında ağımızı genişletmek istiyoruz. Hizmetlerimizi yabancılar başta olmak üzere. Çünkü yurt dışından özellikle teklifler geldi bize fonlama öncesinde de. Hani şube açalım. Hatta şöyle söyleyeyim. Irak gibi bir bölgede, Güneydoğu bölgesinde 500 metrekarelik bir alan bize tahsis edilip burada operasyonu başlatmamız istendi. Tabii o zamanlarda bizden istedikleri ortaklık noktasında yüksek rakamlar vardı. Biz de master franchise ile dayattık aslında. Hani size master franchise verelim. O bölgede siz yönetin operasyonu. Biz destek verelim Türkiye'den. Buradan ürün gönderimi gerçekleştirelim diye bir görüşmelerimiz oldu. Tabii görüşmelerimiz daha sonuçlanmadı. Yani böyle bir şeyin de olması söz konusu hala. Böyle bir şey olursa ilerleyen süreçte zaten yatırımcılarımız da bunu payları arttığı zaman da hissedecekler. Ama bizim olayımız sadece fiziksel ve online olmayacak. Bunun dışında market operasyonunun dışında bir white label dediğimiz özel etiket ürünlerimiz, yani fason olarak ürünleri üretip bu marketlerimiz aracılığıyla düşük oranlarla, yani düşük tutarlarla tüketiciye ulaştırmak istiyoruz. Birinci önceliğimiz aslında bu. Ama bunu yapmamızın önünde şöyle bir adım var. Öncelikle tüm Türkiye'de operasyonlarımızı aktif edip girebildiğimiz bütün lokasyonlara girdikten sonra elde edeceğimiz veriler çok önemli. Biz hangi mahallede, hangi sokakta ne satıldığını tespit ettiğimiz zaman, hangi ürün daha çok gittiğini tespit ettiğimiz zaman bu sefer nokta şube açılışları gerçekleştirip doğru ürünlerle, doğru özel üretim markamız olan özel üretim ürünlerle karlılığımızı artıracağız. Böyle bir planlamamız var. Bunların dışında yemek operasyonumuz olacak. Restoranlara ücretsiz olarak sadece satış yaptıklarında belli bir komisyon tutarında ödeme yaptıkları bir yemek satış platformu hizmetimiz olacak. Esnaf olacak aynı zamanda. Çünkü bizim birinci önceliğimiz burada esnafı kalkındırmak. Zincirler ve markalar karşısında ezilen esnafımızı kalkındırmak istiyoruz. Ki bununla ilgili birden çok çalışmamız var. İlerleyen dakikalarda seyircilerimize bunu aktaracağız. Su operasyonumuz olacak. Su operasyonumuzda aslında bir yol kat ettik. Damla suyu biliyorsunuz Coca-Cola Company bünyesinde yer alan bir marka. Bunlarla yaptığımız anlaşma doğrultusunda Türkiye'de tüm operasyonu aktif edeceğiz. Jetsu noktasında damla su satışa başlayacak. İlk 3 ay fonlamadan sonra, ilk 3 ay içerisinde de hedefimiz Türkiye'deki bütün su firmalarının Jetsu hizmeti üzerinden evlere servis yapması, ofislere servis yapması. Ki bu noktada işimiz biraz daha kolay olacak. Çünkü biliyorsunuz kendi, yani bu tarz işletmelerde, bayilerde kendi motosikletlerini kullandıkları için lojistik noktasında bir destek vermeyeceğiz. O yüzden operasyonumuz tüm Türkiye'de hızlı bir şekilde yayılacak Jetsu'da. Diğer tarafta yemekte de aynı şekilde olacak. Çünkü bazı zincir markalar var. Yani 5 tane şubeden fazla olan markalar var ki bunlardan 2-3 tanesi şu an bizim hedefimizde ve yakın ilişki içerisinde olduğumuz markalar. Bu markalarla görüştüğümüzde kendi zaten motosikletleri var. Olmayan şubelerde biz sadece lojistik desteği sunacağız. Diğer noktalarda, yani Türkiye'nin neresinde olursa olsun, kendileri teslimat yaptıkları sürece bizim operasyonumuz da Türkiye'de genişleyecek.
Peki bu su, yemek, market eş zamanlı mı ilerleyecek yoksa bir yol ortasına döküldü mü bu süreç?
Şöyle, hepsini bir anda girmeyeceğiz. Bizim yatırımcımız aslında formlarımızı incelerken böyle bir şeyin, böyle bir düşünceye girdiler, öyle söyleyeyim. Bizler direkt olarak bütün hizmetlerimizi aktif etmeyeceğiz. Çünkü bir ilerleyiş takvimimiz olacak. Uygulamalarımızın geliştirmesiyle ilgili bir süreç gerekiyor. Yaklaşık 60 gün gibi süre bir süreç lazım bize. Fonlama sonrasında 60 günlük süreç içerisinde bizim uygulamalarımız geliştirilirken hem Jet Connect uygulaması hem de kurye tarafındaki uygulamamız geliştirilirken biz bu süreçte boş durmayacağız tabii ki. Bahsettiğim gibi 2-3 ay içerisinde birinci hedefimiz su hizmetini tüm Türkiye'de aktif etmek ve tüm markaları sisteme eklemek. Birinci öncelimiz bu olacak. Su firmalarını dahil edip uygulamalarımızın geliştirmeleri tamamlandıktan sonra Kasım ayında o arada tabii ki uygulamalar falan geliştirildiği süre içerisinde Kasım ayının sonlarına doğru bir organizasyon yapacağız. Dijital Esnaf Hareketi şeklinde isminde. Bu organizasyon her sene yapılacak. Organizasyonda işte ticaret odası üyeleri, esnaf odaları, birlikleri, kamu kurumlarının yöneticileri, bunlar katılım sağlayacaklar. Basının da katılımıyla, siyasilerin katılımıyla. Bu noktada güzel bir organizasyon yapacağız. Hem lansmanımız olacak bu organizasyon. Hem de esnafı nasıl dijitalleştireceğimizle ilgili paydaşlarımızın da orada sunumlar yapacağı bir zirve haline gelecek bu organizasyon. Bu sayede ilerleyeceğiz. Organizasyondan hemen sonra da kademeli olarak öncelikle kurye hizmetimizi. Çünkü kurye hizmetimiz olgunlaşmadığında biz pazarda firmaları, yemek satan firmalara ya da esnaf firmalarına, işletmelerine destek veremeyeceğiz. Çünkü sıkıntılar yaşayacağız o noktada. Öncelikle kurye ağımızı genişletmek ki bunun da testlerini yaptık. Nisan 2022'de yaptığımız testlerde 800'e yakın, yani bir aylık süreç içerisinde 800'e yakın başvuru aldık biz kurye noktasında. Bunların çoğunluğu zaten mevcut olarak Getir'de, Trendyol'da çalışan aktif esnaf kuryelerdi. Bu kuryeleri öncelik tanıyacağız. Yani diğer sistemlerde çalışırken bizim sistemimizde de çalışmalarına olanak verip daha sonra bisiklet, scooter ve yaya
kuryeleri... Öyle bir engel yok sanırım o tarafta. Diğer markaların böyle bir taahhütü yok sanırım, değil mi? O zaman o kuryelere karşı.
Yok, öyle bir taahhütleri yok. Çünkü freelance olarak aslında esnaf kuryeler çalışıyorlar. O firmaların da bunu yapmasının sebebi biliyorsunuz son zamanlarda getirip işten çıkarmalarla ilgili bir durum olmuştu ve geçen sene
hatta dünyada.
Kuryelerin maaşları ile ilgili sıkıntılar çıktı, işte özlük hakları ile ilgili. Artık şirketler, bizim gibi şirketler ve rakiplerimiz personel tutmuyorlar ellerinde. Yani kurye noktasında, lojistik noktasında kurye çalıştırırken esnaf kurye modeliyle ilerliyorlar. Kuryeler bir yere bağlı olmadan birçok hizmette çalışabilecekler. Bu da aslında şuna örnektir. Biliyorsunuz özellikle İstanbul'da yaygın olan taksi uygulamalarını örnek verebilirim. Bir taksici birden çok uygulamadan hizmet alabiliyor boş olduğu sürece kendini aktif hale getirip. Bizde de aslında aynı mantıkla ilerleyeceğiz. Yani bizim sistemimizde yer alan kurye veya diğer rakiplerde çalışan kuryeler uygulama üzerinden pasif oldukları, yani o anda paket dağıtımı yapmadıkları sırayı içerisinde bizden görev alabilecekler. Bu aldıkları görevlerden de kazanç elde edecekler ki bu sayede birden çok firmayla çalıştıkları için günlük sipariş teslimat hacimleri artacak. Kazançları da doğru orantıda etki edecek.
Peki şeyi de sormak istiyorum. Operasyonel yükü çok daha fazla olan bir iş modeli bu. Bu alanda yaşamış olduğumuz en büyük zorluk neydi?
Kurye tarafında sadece biz zorluk yaşadık. Biz daha bu kurye lojistik modülünü aktif etmeden önce motosikletlerle ilerlemeye çalıştık. Kendi bünyemizde 3 motosiklet Liguria değiştirdik biz. Ki bunların birçok sorunu oldu. İşte işe gelmemeler ya da paket sırasında başka yerlerde takılmalar gibi sorunlar yaşadık. Baktık ki aslında bütün firmaların da yaşadığı sıkıntılar ortak. Evet. Aynı zamanda bir arayışa girdik pazar içerisinde. İşte paket taksi vardı, iletmen vardı. Bunlarla görüşmelere girecektik. Paket taksi o süreçte kendimiz için yeterli görmedik. Hani nasıl yeterli görmedik? Onlar daha büyük çapta bir girişimdi. Ve biz daha pazara yeni giren bir girişimdik. O yüzden kendileriyle iletişim noktasında biraz çekindik ki Raşit Bey'le de dostluğumuz da aynı zamanda olmasına rağmen böyle bir şey içine girmedik. Fikirlerini daha sonra hani olgunlaştıktan sonra fikirlerimizi sunmayı benimsedik, biz orada düşündük. İletmenle görüştüğümüzde iletmen Anadolu yakasında bize destek verebileceğini söyledi. İlk anlaştığımız ücretler, paket başı ücretler 3 kilometre bazında anlaşmıştık. İyiydi. Ama sonra bir anda doların artması, yakıt fiyatlarının yükselmesiyle, işte kuryelerin grevlere başlamasıyla bir anda iş tersine döndü ve 20-25 lira bandında paket teslimat ücreti ortaya çıkmaya başladı. Peki 3 kilometre teslimatlar için geçerli bu. Bunu görünce dedik ki tamam, artık biz bu işi bu şekilde ilerletemeyeceğiz. Kendi kurye ağımızı kurmamız gerekiyor. Tamam, motosikletleri alacağız bünyemize ki zaten esnaf kuryeler bunun için hazır. Ama farklı bir şey de yapmamız lazım. Hani rakiplerimizden öne çıkmamız gereken farklı bir şey olması lazım. Avrupa'da böyle araştırma yaptığımızda yaya, bisiklet ve skuterları gördük. Özellikle Avustralya, Hollanda bölgesinde bisiklet ve skuterlar yaygın olarak kullanılıyor. Ki bunun işte Uber örneği var. Hı-hı. YouTube'da birçok YouTuber gelirleriyle ilgili sunumlar yapıyorlar. Hani Uber sistemiyle ilgili, bireysel kurye hizmetiyle ilgili sunumlar yapıyorlar. Videolar çok var. Bu da bizim dikkatimizi çekti. Türkiye'de bunu yapabilir miyiz diye düşündük. Öncelikle bir soru işareti şöyle oluştu. İstanbul'da bu biraz zor. İzmir gibi Ege taraflarında, Trakya taraflarında aslında uygun baktığımızda. İstanbul'da biraz zorlayacaktı bizi ama tabii bu bir engel değil. Biz bir şeye inandık ve Türkiye'de bunu ilkini yapacağız diye yola çıktık.
Neden İstanbul'da zor bu arada?
İstanbul'da zor olmasının sebebi özellikle yolların sıkıntılı olması ve trafiğin çok olması, ki aslında skuter ve bisikletler trafiği bir çözümdür. Son zamanlarda bireysel olarak skuter ve bisiklet sahiplenmeleri, yani satın alıp ulaşımda kullanması çok yaygınlaşmaya başladı. Artık neredeyse her gün özellikle akşamları skuter kullanan bireyler görüyoruz. Ama hala yeterli değil. Bu noktada işte belediyelerin, bölgesel yönetimlerin farklı çözümler sunması gerekiyor ki seçimde yaklaşıyor. Biz de bu işin öncüsü olabilir miyiz diye düşünüyoruz.
Araç sayısı çok fazla dediğiniz gibi.
Yani araç sayısı çok fazla İstanbul'da. Ama ulaşım yavaş yavaş bu tarz inovatif araçları bünyesine katmaya başladı. Bu araçlarla elbet uzun sürmeyecek. Yani bizim görüşümüz 1,5-2 yıl içerisinde gerekli mevzuatlar da olgunlaştığında, ki bununla ilgili mevzuatlar yoktu. Yeni yeni mevzuatlar çıkmaya başladı. Bu mevzuatlar olgunlaştığında insanlar da iş güvenliğine dikkat edip bu araçları kullandığında trafiğe etki edecektir bu. Yani trafik yoğunluğu azalacaktır diye düşünüyorum. Aynı zamanda bizim de bu işte öncelikli olmamız, hani öncelik etmemiz. Bizden sonra bu işe girecek yeni girişimler var. Bunları takip ediyoruz. Zaten bizim en büyük kazancımız pazarı iyi analiz etmemiz. Ki rakiplerimiz bile şu an bahsettiğimiz, az önce bahsettiğimiz rakipler şu an bu operasyonu yapmaya başlıyorlar. Planlarının arasında var ki fazla da sürmeyecek. 6 ay gibi bir süreçte en az bu operasyonları aktif edecekler. Ama biz bu işin öncüsü olacağız. Fonbulucu liderliğinde çıktığımız fonlama kampanyamız sonucunda, ki şu an hızlı ilerliyoruz. Yaklaşık 30 gün içerisinde, bunun yasal prosedürü 60 gündür. Biz 30 gün içerisinde %100'e ulaşıp hemen çalışmaya başlayacağımız yönünde düşünceler içerisindeyiz. Bu fonlamayı bitirdikten sonra bu işin öncüsü bir girişim olarak Türkiye'de Jetbit, aslında bizim markamızın ismi bu noktada, lojistik noktasını, Jetbit'i yayacağız. Türkiye'nin birçok noktasına yayacağız. Biraz İstanbul bizi zorlayacak ama bazı cezalardan da kaçınmayacağız. Niye derseniz, reklamın iyisi kötüsü olmaz. Biz cezaları yiyeceğiz ama belli bir zaman sonra bu oturacak, bu sistem oturacak ki rakip, büyük rakiplerimizin de bu işe girmesiyle beraber gerekli mevzuatlar oluşacak ve ticari olarak skuterlerin, bisikletlerin kullanımının yolu açılacak diye düşünüyoruz.
Söylediğiniz gibi bireysel skuter sahiplenme oranı gerçekten çok arttı. Ülkemiz bu noktada, evet. Ülkemizdeki insanların adaptasyon süreci de gerçekten globale yaklaştı bu noktada. Rakipler dediniz, bununla ilgili bir sorun var. Ülkemizde ve dünyada girişimlerinize benzer iş modeline sahip büyük rakipleriniz bulunuyor. Az önce sizler de birkaç tanesini saydınız. Bu rakiplerinize karşı düşük komisyon politikasına ek olarak farklı planlarınız var mı?
Bizim aslında Türkiye'deki rakiplerimize karşı olarak hazırladığımız bazı adımlar var. İşte bunun bir tarafı jet pazar yeri oluyor ki jet pazar yeri modeli Türkiye'de ilk olacak. Esnafın direkt olarak ürünü tedarikçiden, yani tedarikçi dediğim üreticiden satın almasını sağlayan bir platform olacak. Bu platformun biz hizmetlerimiz arasında sunuyoruz. Yani tek uygulama ve panel ekranı üzerinden siz bir bakkalsınız varsayıyorum. Sattığınız ürünleri, çikolataları ya da farklı ürünleri direkt olarak üreticisinden tedarik edebileceksiniz. Sipariş verebileceksiniz ve üretici direkt onun size teslimatını yapacak. Böyle bir operasyonumuz olacak ki hiçbir rakibimizde şu ana kadar yok. Türkiye'de de bu bir ilk olacak. Buna benzer altyapılar var, işte N11 Pro gibi var. Ama N11 Pro farklı bir pazar yeri modeli. Tüm ürünlerin toptan satışına yönelik. Sadece satıcılara değil, hani esnafa değil. Biz esnafa burada bir hizmet sunacağız. Birinci önceliğimiz bu olacak. Sistemimizde satış yapsın veya yapmasın. Bu ağımızı, bu hizmetimizi genişleteceğiz. Öyle söyleyeyim. İkincisi, bizim market tarafında sıkça karşılaştığımız bir sorun vardı. Fiyatların geçişi olduğunda, yani fabrikada fiyat değişimi olduğunda bunun hızlı bir şekilde tespit edilememesinden dolayı kardan zarar dediğimiz olayın ortaya çıkması. Yani sizin elinizde bir ürün var. Örnek veriyorum, 30 tane var stokta. Siz bu ürünün zamlanmış olmasına karşın, hani haberiniz olmadığı için satıyorsunuz ama sattığınız tutardaki ürünü tekrar satın alamıyorsunuz. Öyle söyleyeyim. Bu da kardan zarar dediğimiz şeydir. Bunun önüne geçmek için biz bir test yaptık. Bir hizmet çıkarttık ortaya. Bu hizmetimizde bir havuzumuz var. İçerisinde ürünler var ki şu an 8000'e yakın bir ürün havuzumuz var, sürekli güncellenen. Bu ürünler fabrikada fiyat değişimi olduğunda fabrika bize bir haftan önceden bunun listelerini gönderiyor. Listeler gönderildiğinde aynı gün 24 saat içerisinde buradaki çalışanlarımız tarafından bu listeler sisteme işleniyor. Sisteme işlendiğinde bütün şubelerde bizim yazılımımızı, ortak olduğumuz bir yazılım var. Yani beraber ilerlediğimiz. Bu yazılımı kullanan bütün işletmeler havuzdan direkt olarak fiyatları çekebiliyor ki bu sayede satışlarından zarar etmiyorlar. Sattıkları ürünleri aynı tutarda yerine koyabiliyorlar. Böyle bir hizmetimiz olacak.
Peki.
Üçüncü ayrıcalığımız. Çünkü yağımız üç farklı yeni model içeriyor. İşte yaya, bisiklet ve scooter. Bu da Türkiye'de şu an biz ilkini başlatacağız gibi gözüküyor.
Peki şunu sormak istiyorum rakiplerle alakalı yine. SWOT analizinizde tetikler kısmına insanların böyle alışkanlıkları gibi bir madde yazdınız mı? Bu da önemli bir faktör mü sizce?
Biraz daha açar mısınız alışkanlıkları?
Yani şöyle, bu birçok noktada da vardır ya, mesela bazı akıllı telefonlar olsun ya da teknolojik ihtiyaçlara bile insanların bazı alışkanlıkları vardır. Bu alışkanlıklardan vazgeçmek de çok kolay olmaz. Mevcut rakiplerinize alışkanlıklarından dolayı yıllardır kullanan insanlar bu noktada hani yeni bir sisteme geçme noktasında acaba bir tehdit oluşturur mu sizin için? Bunu düşündünüz mü? Elbet düşünmüştünüz de.
Hani... Şöyle biz öngörüyoruz. Tabii diğer rakiplerimizde birçok sorun da var. Her ne kadar iyi ilerlediklerini görsek de işin arkasında çok sorunlar da var. Memnun olmayan tüketiciler de var. Bunları da iyi analiz ediyoruz aslında. İşte iade süreçleri olsun, farklı noktalar olsun. Bunları iyi analiz edip kendi tarafımızda bu açıkları kapatıyoruz. Birinci önceliğimiz bu olacak. Aslında diğer rakiplerimizden memnuniyetsiz olan müşterilerimize doğru bir şekilde biz kendimizi anlatabilirsek eğer o kitleyi kendimize çekeceğimizi düşünüyoruz. Kampanyalarla destekleyeceğiz ki rakiplerimiz de bunu yapıyor ama biz de elimizden geldiğince markalarla işbirliği içerisinde, esnaflarımızla işbirliği içerisinde bu kampanya politikamızı uygulayacağız. Bir şey daha var. İşletmeler biliyorsunuz diğer taraflarda %30-40 aralığında bir %30-40 marjla biz komisyon ediyorlar. Bu da aslında işletmelere zarar veriyor. Özellikle market gibi esnaf olan işletmeler %20-25 kar marjıyla çalıştıkları için bu ürünlerden zarar ediyorlar. Bu firmaların da sunmuş olduğu tek çözüm şu, fiyatınıza %30 oranında zam yapın. Hani 10 liralık bir ürünü siz online'da o rakipleriniz sisteminde satacaksanız 13 TL ile satın diyorlar. Ki bu da tüketiciye yüksek fiyatta ürün sunuluyor. Aslında bu platformların hiç umurunda değil. Kendi kazançlarına bakıyorlar. Biz bu noktada...
Aslında platform aradan çıkarılabiliyor bu arada.
Yani onun da olabiliyor tabii. Platformla aradan çıkarmayla ilgili ben de bir şey değineceğim birazdan. Hatırlatırsanız sevinirim tekrardan.
Tabii tabii.
Sözümden sonra. Firmalar dediğim gibi bu yüksek komisyonlardan dolayı biraz satıcıları sıktıkları gibi müşteriye de fahiş fiyatlarla satışın önünü açmış oluyorlar. Biz bunun elimizden geldiğince kısıtlayacağız ki kendi Jet Market şubelerimizde raf fiyatı neyse o fiyata satış yapacağız. Sadece belli bir baremimiz olacak. İşte minimum sepet tutarı diyelim ki 60 TL ya da 40 TL. Bu tutarın altında sipariş verilemeyecek. Bu tutarın üstünde sipariş verildiğinde ücretsiz teslimat olacak. Ama 60 TL ya da 40 TL'nin altında bir sipariş verildiğinde bizim şubelerimizden altını çizerek söylüyorum. Bizim şubelerimizde ekstradan bir getirme ücreti olacak, taşıma bedeli olacak. Onun dışında ürünlerimiz raf fiyatına sunulacak Jet Market tarafında, kendi şubelerimizde. Sadece bünyemize satış yapan firmalar biraz oranları düşürecekler. Diğer tarafta %30-35 komisyon ödediklerinde, bizim tarafımızda %20 ödediklerinde bu da fiyatları yansıyacak. Bunu da belirtmek isterim. İşletmeler platformu aradan çıkarma olayına gelirsek, bu karşılaşabilecek, bütün sistemlerde karşılaşabilecek bir sorun. Biz burada
çok duyuyoruz zaten.
Elimizden geldiğince şöyle engel olacağız. Kuryelerimiz paketleri teslim aldıklarında poşetlerin üstünde ya bizim poşetlerimiz kullanılacak, yani bizim sunmuş olduğumuz materyaller sunulacak, kullanılacak. Ya da sadece reklamsız düz poşetlerle teslimat yapılacak. İçerisinde herhangi bir magnet, broşür olmamasına kuryelerimiz dikkat edecek. Böyle bir durum tespit edildiğinde siparişle ilgili dakikalar içerisinde bir fotoğraf çekimiyle bize bildirecekler. Ki 3 ihlalden sonra o işletmeyi biz zaten sistem dışına çıkartacağız. Ve işletmeyle ilgili yasal haklarımızı da kullanacağız. Ki bu da 10.000 TL'den başlayan yaptırımlar uyguluyor. İşletmelere bunu doğru aktardığımızda böyle bir şeyin içerisine pek girmeyeceklerini düşünüyoruz. Girerlerse de sonuçlarına katlanacaklar. Çünkü burada biz bir hizmet sunuyoruz. Biz bir kitle sunuyoruz. O kitleyi bizim dışımızda elinde tutmak isteyen işletmelere katı olarak kurallarımızı hatırlatacağız.
Şeyde soralım bu arada. Fatih'ten başlayan bir hikaye. Orada küçük bir şubeden. Şu an ne durumda Redconic?
Şu an Fatih şubemiz sadece online kanallardan 70 bin lira civarında aylık bir ciro yakalıyor. Sadece online üzerine ilerliyoruz. Yani günlük ortalaması 2100-2200 civarında bir bantta ilerliyoruz. Normal fiziksel satışla beraber 180 bandına şu an eriştik ve sadece iki kişiyle biz bu şubeyi çalıştırıyoruz. İki senedir gayet de verim alıp karlılık sağlıyoruz öyle şey. Yani 250 bin lirayla açtığımız bir şube bugün stoklarında 165 bin TL'lik bir ürün gamıyla, yani alış fiyatında 165 bin liralık bir ürün gamıyla ilerliyor ve her ay 20-25 bin lira bir kazanç sağlıyor bize.
Süper. Peki
bizim bazı avantajlarımız da oldu. İşte kira olsun, farklı noktalar olsun. Bunlarda da düşük kiralar ödediğimiz için, farklı ilişkiler içerisinde olduğumuz için mülk sahibiyle. Bu da bize bir kazanç sağlıyor.
Peki yerel bölgeler için bir yol haritası var mı açılma kısmında?
Açılma kısmında var tabii ki. Biz fonlama sonrasında hedefimiz market bazında, Jet Market şubelerini Fatih'ten sonra Şişli, Beşiktaş taraflarında aktif etmeyi düşünüyoruz. Oralarda da en az birer tane şube kendimize ait veya ortak olarak, franchise ortağı olarak şube açacağız. Bunun kaynağı gerekli durumda bizim ana şirketimiz üzerinden sağlanacak. Çünkü fonlama sırasında istediğimiz tutar aslında bize inanan girişimci, yatırımcılarımızın yaptığımız bir jest, onlara yaptığımız bir jest olacak. Düşük bir tutarla girdik. Bu aslında ekosistemde bizim tanıtımımız amaçlı yapıldı. 6 ay sonra asıl hedefimiz, asıl kampanya tutarımız ortaya çıkacak. Bu sayede bizim hem verilerimiz ortaya çıkmış olacak, kitle yakalamış olacağız. Ki ilk 3 ayda su firmalarını sisteme dahil etmeyi başarırsak eğer hepsini, 2000'in üzerinde bir satıcıdan bahsediyorum. Bu satıcı datasıyla beraber bizim değerlememiz de yükselecektir. İlk yatırımcılarımız kazançlı çıkacaklar bu işten. ikinci turda bu tarz bir tutarla, yüzdelik arzıyla, öyle söyleyeyim, bir hisse arzıyla kolay bir şekilde düşük tutarlara hisse alamayacaklar. Bunu da belirtmek isterim.
Ha, o zaman ikinci turda olacak. Buradan bunu da öğrenmiş olduk
sanırım. Asıl hamlemiz, dediğim gibi, bu aslında bizim bir reklam. Yani ekosisteme girişimizin, evet, tanıtımı. Ve ilk bize inanan girişimcilerimizin yaptığımız bir jest onlar için. İkinci turda ilk alanlar kazançlı çıkmakla beraber ikinci alacaklar. Bu kadar düşük tutarlara hisse alamayacaklar.
İkinci turun geleceğini öğrenmek güzel oldu bu arada bir taraftan da. Peki Şişli Beşiktaş dediniz. Üçün İstanbul dışında bir yerel bölgelerde Taşla tarafında bir açılma olacak mı? Ya da o düşündüğünüz şehirler var mı?
Bizim ekibimizde yine Oğuzhan Bey var mesela. Görmüşsünüzdür. Oğuzhan Bey genellikle İzmir ve Denizli bölgesinde sözleri geçen bir aile. Ve burada da ticari ilişkileri, ticari hayat içerisinde bayağı ilerlemişler. Kendileriyle zaten biz kampanyanın öncesinde de uzun süredir biz bir dostluğumuz var. Kendisiyle görüşüyorduk. Ta ki en son görüşmemizde bayilik verme noktasında bir görüşme olmuştu. Daha sonra ekibe dahil etti kendisini. İlerleyen süreçte o taraflarda, yani Ege tarafında bir şubeleşme içerisine girebiliriz diye düşünüyoruz. Aynı zamanda bizim kendi aile bağlantılarımızdan dolayı Mardin bölgesinden gelen bir talep var. 500 metrekare bir market açılması, ki bu market biraz sosyal sorumluluk projesi olacak. Engelli bireylerin çalışabileceği, yani %95'inin engelli bireyler tarafından çalıştırılacağı bir market olacak. Teslimatından tutun, içerideki reyon düzenine kadar engelli bireylerimiz çalışacak o bölgede. Burada da bir engelli derneğimizle beraber ilişki içerisindeyiz. Onlarla beraber ortak ana şirketimizle, kendilerinin ortaklığıyla bu iş oluşacak, şubeyi vereceğiz. Daha sonra kazançlarda her ay ne kazanç yapıldıysa üçe bölünüp biri pay derneğe bağış olarak yapılacak. Bu da bir sosyal sorumluluk projemiz olacak o bölgede.
Allah harika. Tebrik ediyorum tekrardan.
Teşekkür ederiz.
Fonbulucu tarafına dönelim. Fonbulucu başta olmak üzere son zamanlarda birçok paya dayalı kitlesel fonlama platformunun ekosisteme değer kattığını görüyoruz. Peki sizler bu platformlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Özellikle hangi girişimlerin daha çok radarında olmalı? Hangi sektörde, hangi dikeyde faaliyet gösteren?
Şöyle ki, tabii bu işin öncüsü fon bulucu. Bunun altını çizmek gerekir. Devlet erkanının en üst kişisinden zaten bunun ödülünü aldı. Ki ben tescillendi diyorum ben. Fon bulucu artık bu ekosistemin, kitle fonlama ekosisteminde lider oldu ve öncü oldu. Ki benzerleri çıkacaktır. Hazırlıklar
yakın zamanda hatta 100 milyon üzerinde bir fonlama.
Şu an 105 milyonu geçti diye biliyorum.
Evet.
Hakan Bey'in de çok güzel bir öngörüsü var. Bir yıl içerisinde işte 1 milyarın üzerinde çıkma gibi bir öngörüsü var ki bu zor değil, öyle söyleyeyim. Fon bulucuda her geçen gün rakamlar artıyor. Şu an biz 2,5 milyonla çıktık örneğin. 6 ay sonra belki 10 milyon üzeri bir fonlamayla çıkacağız karşısında yatırımcılarımızın. Bu rakamlar yükseliyor. 1 milyar zor değil. Bence Hakan Bey bunu başaracak güçte ve öngörüde.
Ya geçen sene bu zamanlar 1 milyonun altındaydı birçok girişim. Sonbahar ayları.
Bazı girişimler 200-300 binle başlamışlardı.
Evet. Yani ilk 1 milyon Medibot diye bir girişim var sanırım. O olması lazım. Yanlış hatırlıyor olabilirim bu arada.
Ama peki, bazı girişimler mesela geçmişteki bazı girişimler, fonların bazı girişimler yine bizim yaptığımızı yaptılar. Aynı politikayı izlediler. O zaman düşük bir tutarla fonlamaya çıktılar. Ki o zamanki platformun gücü ona yetiyordu belki.
Tabii.
Bunu öngörerek o süreçte düşük rakamlarla girdiler. Ve sonrasında bir materyal, bir veri sunarak ikinci turlarına çıktılar. Bugün ikinci turda
çıkan... Arturabox iki tane girişim çıktı.
Yani en düşüğü benim bildiğim 2,5 milyon en düşüğü. İkinci turuna çıkan...
Arkeobox 2,5 milyondu. Promosit 6 milyon olması lazım. Yanlış hatırlamıyorum.
Arkeobox 2,750 ile çıktı.
2,750, evet.
Ha, o da tamamlanmak üzere. Buradan da kendilerine başarılar diliyoruz.
İlker abiye selamlar buradan da tekrar. Onu da konu kalmıştık. İlk turda konu kalmıştık.
Ben de ufak bir yatırım yaptım. Fon bulucudaki ilk yatırımı onlara yaptım. Çocuklarından dolayı yaptım o da. Onlara bir gelecek olsun. Projeye inandığım için.
Kesinlikle. Yakın zamanda da 5000 sipariş dışına göndermişlerdi onlar da. Bayağı
çok güzel çalışıyorlar. Güzel bir ekip var karşımızda.
Kesinlikle. Peki Fumble'cu da çok kısa bir sürede 800 bin liranın üzerinde bir kaynak topladığını, %33'leri geçti. Ekip olarak bunu bekliyor muydunuz?
Şöyle, aslında ekip olarak biraz daha hızlı bekliyorduk. Ama ilk günkü tahminimi söyleyeyim. Enis Bey grupta sorduğunda yani şeyin tahmininiz nedir diye. İlk gün çıktığımızda ben şu öngörü gördüm. Dedim ki 20-25 bandını bu akşam yakalayacağız. Hı hı. Ki 24.9 bandını o akşam kapattık. Daha sonra bu dördüncü günümüzdü. Bugün %32,5, %33 belli noktalarına geldik. Hatta ben bir güncelleyeyim. Şu an ne kadarmış bakayım bir sayfaya.
Evet, ben de bir açıyorum tekrardan. Şu an %33.1 evet. Evet. 272 yatırımcı.
Ya bu rakamı biz yakaladık. Aslında önümüzde iki büyük kampanyamız var. İşte Naturiga, Arkeobox gibi ikinci turuna çıkan kampanyalarımız var. Bu kampanyalar kendini tamamladıklarında Street'i şöyle söyleyebilirim. Onlar büyük bir rakamla girdiler. Ve başaracaklarına da eminim. Güzel bir ekip var arkada. Muhammed Bey eğlenceli bir insan. Evet, ve hedefine kesinlikle İnanmış bir insan. Hedefini de başaracağına inanıyorum. Çünkü ben seneler önce, yanlış hatırlamıyorsam bir iki sene önce bu ürünleri ben televizyonda gördüm bir yerde. Girişim fonlamaya çıktı.
Herkes bir yerlerden tanıyor. Marketlerden, televizyondan.
Evet. Ya dedim ben bu ürünü hatırlıyorum dedim. O zaman bir ben de şey oldu, albenisi oldu. O zaman da beni takip ediyorum. Çok güzel. Kendi gruplarında da yer alıyorum. Güzel bir ilerleyiş içerisindeler ki 60 milyon gibi bir teklif aldılar %50'ye karşı, %50 hisseye karşı. Bunu kabul etmeyip giriş yatırımcılarına güvendiler. Bu güvenin de boşa çıkacağını düşünmüyorum. Gerekli durumda Hakan Bey arabaları satıp destek olacaktır kendilerine.
Aynen öyle. Ya bu tarz yatırım yaptığımız girişimleri de görmek sağda solda çok bizi motive ediyor. Özellikle ben de bir AVM'ye gittim. Bazı mağazalarda Arkeobox'un kutularını falan görüyorum. Ya bu yatırım yaptığım girişim mutlu ediyor gerçekten kendini.
Aslında şöyle Özgür Bey, biz ekosistemin içerisinde fon bulucunun ekosisteminde bir fark da yaratacağız. Farkında olmadan öyle söyleyeyim. Hı hı. Bizim sunduğumuz jet pazarı tarafında işletmeleri biliyorsunuz ürün tedarisi alıyoruz. Bu noktada StreetMix, Naturiga, Arkeobox gibi ürünler var. Bu ürünleri direkt kendi platformumuz üzerinden sistemimize satış yapan işletmelere ya da satış yapmamış olan işletmelere sunabileceğiz. Kendilerine de aslında burada bir fayda sağlayacağız. Hep birlikte bu ekosistemin içerisinde fon bulucu ailesi olarak ilerleyeceğimize inanıyoruz. Ki bunun dışında ev gibi bir projemiz var. Barkı var. Bu da aynı zamanda bisikletlerin elektriklendirilmesi noktasında. Bunlarla da beraber çalışabileceğimiz güzel girişimler. İnşallah fonlamamızı kısa sürede tamamlayıp kendileriyle güzel çalışmalar içerisine gireriz.
Bize gerçekten rekor kırmıştık. Hatırlıyorum 2000'ler gözünde. Evet. Peki Jetcoin'deki fon sağlayan yatırımcılara gelecekte neler bekliyor olacak? Sonuçta bir Ar-Ge tarafı var evet, ama bir temettü dağıtımı 3-5 yıldan aşağı olur mu bilmiyorum, ama bu konuda ne düşünüyorsunuz?
Temettüye değinmek gerekirse aslında ben şahsi görüşüm ki birçok kişi de benimle aynı görüştedir. Bu tarz teknoloji şirketlerinin temettüyle ilerlemesi kendi öz kaynağını oluşturmadan önce sermayedeki tutarlarını da temettü olarak dağıtmasına sebep oluyor. Bu yüzden biz temettüye önceden girmeyeceğiz. Ki birinci önceliğimiz burada şirketimizin öz kaynaklarını arttırmak, gelirlerini yükseltmek ve hizmet ağımızı genişletmek.
Bunu farklı şeylere arttırmak. Evet.
Ya tabii bunu farklı şeylere yatırım yapmak gerekecek. Bu işte farklı gayrimenkul olabilir, farklı projeler olabilir. Kendimizi sürekli geliştireceğiz. Bu geliştirme sayesinde de sermayemiz artmakla beraber şirketin değerlemesi yükselecek. Aslında yatırımcılarımız kısa sürede, yani 3-5 yıl içerisinde büyük öz kaynağa sahip, farklı alanlarda hizmet veren bir şirketin paydaşı olacaklar. Bu da en büyük kazançlarıdır. Yani temettüden daha değerli olduğunu düşünüyorum. Biz 5 yıldan sonra, ki 5 yıldan önce çok büyük teklifler gelmedikçe ve bizim ortaklarımızla aynı karar almadığımız sürece exit tekliflerini değerlendirip çoğunu ret edeceğiz. Çünkü biz bu işi en az 5 yıl içerisinde ilerletip çok güzel bir noktaya getirdikten sonra ya komple devam edeceğiz, hiçbir exit işlemi yapmadan, kendimize güvenip daha sonra dediğiniz gibi 5 yıl sonra temettü gibi dağıtımlarla yatırımcılarımızla beraber ilerleyeceğiz. Ya da güzel bir teklif gelirse yatırımcılarımızın ortak kararıyla exitimizi yapıp farklı girişimlerde yine beraber yer almaya devam edeceğiz. Ama şu an için temettü gibi bir planımız yok. İlerleyen süreçte en az 5 yıl temettü olmayacak, onu söyleyebilirim. birinci önceliğimiz şirketi büyütmek.
Peki pay adaylı kitlesel fonlamada hani burayı seçtiniz. Kampanya çıkmadan önce Türkiye'den daha önce görüştüğünüz melek yatırım ağları oldu mu? Neden bu tarafı seçtiniz?
Ya şöyle, biz herhangi bir melek yatırımcı aile görüşmedik, öyle söyleyeyim.
Sizlerle görüşmek isteyenler oldu mu peki? Hani öyle bir
yok durum. Hayır, projenin biz Ar-Ge tarafında sürekli yer aldığımız için geliştirme tarafında fazla reklama girmedik ve tanıtıma girmedik. Böyle bir talep gelmedi. Ama küçük çapta bizim çevremizdeki iş insanlarında şirketi ortak olmak isteyenler oldu ki Oğuzhan Bey de bunlardan biriydi o zaman. Böyle teklifler geldi ama biz yine değerlendirmedik ki farklı şeyler sunduk işte franchise şube olma noktasında ya da master franchise olma noktasında teklifler sunduk ki elimizdeki hisseyi koruyalım diye. Daha sonra fon bulucuyla tanıştıktan sonra kitle fonlamanın gücüne de aslında biraz inandığımız için yani bir ortakla hareket ettiğimiz zaman siz daha çok bilirsiniz onun kararlarına ve hisse oranı emin olun ki sizden yüksekse onun kararlarına uymak zorundasınız. Bu sizi batırabilir de yükseltebilir de tabii ki. Ama biz bir kişiye bağlı olmaktansa en az 700-800 kişiye bağlı olup ortak kararlar alıp geliştirip aslında bir network oluşturuyoruz burada.
Derin gücüne inanmak aslında.
Tabii tabii. Her yatırımcımız bizim aslında bir temsilcimiz. Örneğin bugün ismini vermekte sıkıntı yok. Tolga Bey bir mesaj yazmıştı buna. Süleyman Bey biz arkanızdayız. 4 kişiye ailemden farklı hesaplardan yatırım yaptım. Arkadaşlarıma da aynı şekilde yatırım yaptırıyorum diye. Bize bir mesaj yazmıştı. Çok hoşuma gitti. Ki işte kitle gücün, kitle fonlamanın, kitlenin gücü budur diye düşünüyorum. Bir kişinin bile bizim yanımızda değeri var. O bir kişi bizi yükseltebilir, düşürebilir de öyle söyleyeyim. Evet, o yüzden evet. Biz elimizden geldiği kadar büyük şirketlerin bünyesinde emri altında çalışmaktansa ki girişimciliğin kitabında başkasının emri altında çalışmak diye bir şey yok diye düşünüyorum ben. Çünkü girişimci özgür ruhludur. Özgür ruhuyla hareket eder. Biz de öyle yapacağız. Yatırımcılarımızla beraber ortak kararlarla ilerleyeceğiz elimizden geldiğince. Ne bankalara ne büyük şirketlere fazla bulaşmadan, onlara hisselerimizi satmadan ilerleyeceğiz.
Aynen öyle. Alttan da kampanya sayfasını da geçiyoruz. Yatırım yapmak isteyenler o bağlantıda kullanabilir. Ben de özellikle sizlerle bu canlı yayını yapmayı bekliyordum. Yayından sonra ben de kendi
7 günümüz var daha. Şöyle, biz zaten ekip olarak %100'ü ilk bir ay içerisinde tamamlayacağımıza inanıyoruz ki şu an gruplarımızda da lanse ettiğimiz gibi pazartesi günü diğer kampanyalarımız başarıyla tamamlandıktan sonra Trigül'e Arcari Box pazartesi günü tamamlanacaklarını düşünüyoruz. Salı gününe girdiğimizde platformdaki 3 girişim olarak kalacağız. StreetMX, yeni bir girişimimiz var.
Clixi, evet.
Evet, onlar başlayacaklar. Onlara da başarılar diliyorum burada. Biz devam edeceğiz ki bu 3 girişimde birbirinden güzel girişimler. İnşallah yatırımcılarımız kısa bir sürede bizim fonlamamıza destek olacaklar. 30 günde bunu tamamladıktan sonra %120 hakkımızı kullanacağız. Bu %120 hakkımız tamamlandıktan sonra hızlı bir şekilde yeni bir maceraya gireceğiz. Yeni bir yola gireceğiz. Bu süreçte de yatırımcılarımızla beraber ilerleyeceğiz ki şunu da altını çizmek istiyorum. Diğer kampanyalarda yapılmayacak bir şey yapacağız. Biz fon bulucuda ilk olacak. Türkiye'de ilk mi olacak onu bilmiyorum. Tam hiç araştırmadım. Biliyorsunuz borsada siz bir şirketin ne yaptığından, hangi anlaşmaları yaptığından haberdar oluyorsunuz. Hı hı. Aslında biz bir uygulama ve portalda bir sayfa açarak platformumuzda mevcut yatırımcılarımıza sürekli şirkette kaç kuryemiz var, kaç firmayla anlaşmışız, günlük ne kadar satış yapılmış gibi bu verileri tek ekran üzerinden kendilerine sunacağız. Yani aslında sürekli bizim yatırımcılarımız gruplardan gördüğüm kadarıyla şirketin ilerleyişi hakkında soru işaretleri oluşuyor kafalarında. Biz bunu ortadan kaldırıyoruz. Evet. Girişim, yatırımcı ilişkileri ekibimizle beraber sürekli bilgi alışverişte bulunacağız ki ikinci turumuz, 6 ay sonra yapacağımız ikinci turumuzda elimizdeki yatırımcıyı değerini bilerek ilerleyeceğiz. Çünkü o yatırımcılarımız ilerleyişimizden memnunlarsa, büyümemizden memnunlarsa ki mevcut yatırımlarını da arttıracaklar.
Kesinlikle. Peki ileriye dönük ya kısa orta uzun vadeli hedeflerden biraz bahsedelim. Hani Avrupa tarafı olacak mı yakın zamanda? Bu 5 yıl içerisinde var mı planlar?
Globali açılma noktasında ilk 3 sene açılmayı düşünmüyoruz. İlk 3 sene tamamen Türkiye pazarında ilerleyip 3. senemizden sonra kademeli olarak Avrupa pazarına yani globali açılmayı düşünüyoruz. Orada da ilk kurye hizmetimize girip çünkü çok uygun bir alan var, bir pazar var. Kurye hizmetlerimizle, Jetli ile o bölgelere girdikten sonra sırasıyla market, esnaf, su ve yemek hizmetlerini aktif edeceğiz. Ki orada kurye ağımızın önce oluşması lazım. Bu kurye ağımız oluştuktan sonra bu hizmetlerimizi kademeli olarak o bölgelerde aktif edince en son Jet pazar yeri tarafını aktif edeceğiz. Çünkü Jet pazar yeri globaldeki en zorlanacağımız nokta olacak. Biliyorsunuz ürünleri Türkiye'den, çoğu ürünü biz Türkiye'den göndereceğiz. Türkiye'deki ürünlerin yurt dışına ihracatı noktasında yavaşlık var aslında prosedürlerden dolayı. Bunun da bizi biraz yoracağını düşünüyoruz. O yüzden bu Jet pazar yeri operasyonunu en son aldık. Globalde ilk amacımız, yani ilk hizmetimiz Jet VIP, daha sonra Jet Connect, en sonunda Jet pazar yeri olarak ilerleyecek.
Evet. Peki Jet Connect olarak ekip içerisindeki motivasyonu ve enerjiyi nasıl koruyorsunuz?
Enerjiyi şöyle, çok fazla. Biz ana merkezimizde aslında insan gücünü fazla kullanmıyoruz. Bu arada kısıtlı bir ekiple ilerliyoruz. Özellikle muhasebe tarafı olsun, canlı destek tarafları olsun. Buralarda otomasyonları kullanıyoruz. Yapay zeka destekli platformlar var. Bunların API servislerini kullanarak ilerliyoruz. Ödeme dağıtma, faturalandırma, canlı destek, botları, bu noktalarda sürekli dışarıdan hizmet alıyoruz ki hem çalışan noktasında maliyet olarak bize avantaj sağlıyor, hem de sıfır hatayla ilerliyoruz burada. Ekibimiz, ana çekirdek ekibimiz burada böyle ilerleyecek. Yönetimde şu an Oğuzhan Beyler yer alacak, biz yer alacağız. Oğuzhan Bey dışarıdan destekle, yani danışmanlıkla bize destek sunacak. Çünkü onların da kendi hizmet alanları var, şirketleri var. Bize dışarıdan hizmet sunacaklar. Yazılım tarafında iki ayrı ekiple çalışacağız. Toplamında 30 kişilik bir ekip olacak yazılım tarafında. Bu ekipler de kendi bünyelerinde çalışıyor. Aslında motivasyon olarak birbirinden ayrı şirketler olduğumuz için enerji çok yüksek olacak. Öyle söyleyeyim.
Peki fonlama sonrası istihdam söz konusu mu?
İstihdam tabii olacak. Biz fonlama sonrası ana merkezimizde en az 12 kişi olacağız. Stajyerlerle beraber 15 kişi çıkacağız.
Stajyer alımı da var planlar arasında.
Planlar arasında var. Şu anki kaynağımızın içerisinde belli bir oranı biz ayırdık. Çünkü bu kaynak yetmeyecek. İstediğimiz fonlama tutarında bu kadar istihdamı yetmeyecek. Yatırımcılarımızın kafasında bir soru işareti varsa bunu da aydınlatmak isterim. Biz ana şirketimiz olan Dos Endüstri tarafında kaynak sağlayacağız. Dışarıdan personel kaynağı sağlayarak ilerlememizi kat edeceğiz ki ikinci turumuz bittikten sonra bu ekibimiz tamamen Jet Connect bünyesine girecek.
Peki hangi alanlarda istihdamlar olacak?
Yazılım tarafında pek istihdam yaratmayacağız. Elimizden geldiğince dışarıdaki partnerlerimizle irtibatta olacağız. Yetmedikleri durumda, ki ilk sene içerisinde yetişeceklerini düşünüyoruz. O hacime yetişeceklerini düşünüyoruz. Daha sonra bünyemizde yazılım ekipleri de kurularak beraber çalışmaları yönünde teşvik edeceğiz. Bir çalışma ortamı yaratacağız. Pazarlama noktasında çok önemli. Bizim özellikle sahada görevli personel noktasında en çok aslında kaynak ayıracağımız nokta orası olacak. Daha sonra canlı destek, müşteri hizmetleri tarafında ya personel istihdamı yaratacağız ya da mevcut şirketler var biliyorsunuz bu işe hizmet veren. Kendileriyle çalışıp o noktada profesyonellerden hizmet alacağız.
Peki staj konusunda bize çok fazla soru geliyor.
Şu bir araya gireyim, kusura bakmayın sözünüzü kestim. Aynı zamanda rakiplerimizin sistemlerinde çalışmış bazı yöneticileri de ilk bir sene içerisinde en az bir kişi olmak şartıyla sistemimize dahil edeceğiz. Yani bünyemize katacağız ki diğer taraflarda onların deneyimlerini faydalanacağız, kullanacağız. Onun dışında dışarıdan da deneyimlerini dinleyeceğimiz çok insan olacak. İşte paket taksinin sahibi biliyorsunuz Aziz Bey. Özellikle bizim hedeflediğimiz bir pazarda yer alan bir kişilik ve girişim ekosisteminde de bayağı sözü geçen bir insan. Kesinlikle. Kendisiyle dostluğumuzdan dolayı tabii sürekli bir şekilde iletişimde olacağız. Kendi deneyimlerinden de faydalanacağız, öyle söyleyeyim.
Başlangıç sermayesi olduğu kadar network de var diyorsunuz girişimde.
Network en güçlü olduğumuz nokta, öyle söyleyeyim.
Peki staj konusunda bize çok fazla bu konuda soru geliyor. Yani sizlerde fonlama sonrası yapmak isteyen arkadaşlarımız olursa nasıl iletişime geçebilirler?
Şöyle, bizim aslında web adresimizi siz daha sonra açıklamaya yazarsınız. kurumsal.jetconnect.com.tr'ye girdiklerinde burada kariyer bölümü var, sayfamız var. Bu kariyer bölümünden başvurularını yapıp CV'lerini gönderebilirler. Bizim tarafımızdan bunları inceledikten sonra uygun gördüklerimizi staj imkanı vereceğiz ki Burada birinci önceliğimiz, ekibimizde amacımız stajyerleri alıp geliştirdikten sonra staj sonrası biz bünyemize çalışmalarını istiyoruz. Çünkü emek vereceğiz, kendilerini yetiştireceğiz bu noktada. Bizimle beraber çalışmaları çok iyi olacak. Sitemizin dışında da benim link hesaplarımı ya da şirketimizin, markamızın link hesaplarının üzerinden bizimle iletişime geçebilirler.
Duydunuz arkadaşlar. Peki bu değerli girişim fikrinin arkasında yer alan ekibinden biraz bahsettiniz. Nasıl bir background'ları var? Nereden gelme, daha önce girişim tecrübeleri var mı? Bunları biraz açabilir miyiz?
Ya yazılım tarafında biliyorsunuz zaten Softomi ile biz çalışıyoruz. Az çok diğer yayınlarımızda da gördünüz. Softomi piyasada, C2C alanında özellikle çok güçlü bir firma. Yazılımla sunan bir firma. Ve 3 senedir biz kendileriyle çalışıyoruz. Bu noktada kendilerine olan güvencimiz tam. Şu ana kadar bir sorun yaşamadık. İlerleyen süreçte de yaşayacağımızı düşünmüyoruz ki şu an Serdar Bey şirketin sahibi de belli bir yatırımla şirkete ortak olacak. Yani aslında bizim Jet Connect tarafına da ortak olacak. İlerleyen süreçte belki farklı ortaklıklar da ortaya çıkacak kendisiyle. Aynı zamanda bizim ekibimizde yer alan Ermeni asıllı iki ekip üyemiz var. Birisi Yetvart Bey. Yetvart Bey mobil uygulama tarafında bir şirketi olan ve büyük firmaları, burada ismini veremeyeceğim, büyük firmalara hizmet eden, hizmet veren bir şirket. 20'nin üzerinde çalışanı var. Yetvart Bey'le biz yine çalışacağız. Kendisinin bilgi birikiminden faydalanacağız. Mobil uygulama tarafında kendisinden destek alacağız. Aynı zamanda franchise noktasında inşaat mühendisinden gelme. Aynı zamanda da devlet içerisinde belli görevlerde de yer almış. Şu an emekli olan Kirkor Bey, yine Ermeni asıllı Kirkor Bey'i günümüzde ekip üyesi olarak yer alacak, bize katkı sağlayacak. Oğuzhan Bey zaten söylemiştim, yine söyleyeyim. Ticari noktada güçlü bir aileden gelme, bulunduğu yani şirketleri ve yaptığı yaptırımlarla da güçlü bir kişilik. Kendisinin bilgi birikiminden faydalanacağız. Özellikle finansal noktalarda çok deneyimli bir kişi. Şirketin yönetiminde, finansal noktalarda, yatırımla ilgili noktalarda kendisiyle beraber ilerleyeceğiz.
Harika. Vallahi ne diyelim, çok güzel
anlattınız. Eksiğimiz var ama eksiğimizi kapatacağımıza inanıyoruz. Ki bizim yatırımcılarımızın çoğunun içerisinde şirket sahipleri, değerli şirket sahipleri var. Farklı iş kollarında insanlar var. Bunlarla da sürekli irtibatta olup bilgi alışverişinde bulunacağımız için bu açımızı da yavaş yavaş kapatacağımızı düşünüyoruz.
Kesinlikle. Peki biraz daha böyle genel sorulara da sormak istiyorum. Hani bizim girişimcilerimizin çok daha fazla merak ettiği. Hani bir girişimcide olması gereken özellikleri böyle çok hani klasik bir soru olacak ama hani sizlerin ne gibi tavsiyeleri var özellikle genç girişimcilere?
Genç girişimcilere tavsiyem şudur. İnandıkları, şimdi insanların hedefi olması lazım. Aslında girişimcilikte hedef olmazsa başarısızlık vardır. Her zaman bir hedefleri olsun. Bu hedeflerine inansınlar istiyorum. Hedeflerin üstünden, peşinden gittikleri zaman mutlaka ya bizim gibi insanlarla, Hakan Bey gibi insanlarla karşılaşacaklardır. Kendilerine bir deniz fenerinden örnek verip bir ışık gelecek. O ışığa takip ettiklerinde de başarıya ulaşacaklarını düşünüyorum. Hiçbir zaman umutsuzluğa kapılmasınlar. Her zaman bir çıkış olacaktır.
Peki bir erken aşama bir girişimci için para mı daha önemli yoksa network mü, yoksa sizin farklı önerebileceğiniz farklı özellikler de var mı?
Paradan önce network diyorum ben. Çünkü network olmazsa, arkada bir destek olmazsa hiçbir şekilde para olsa dahi başarısızlık her zaman masada olan bir kriterdir. Başarısız olabilirler. O yüzden network ağlarını oluştursunlar. Network ağı oluştuktan sonra zaten o networkten bile kaynak istendiğinde gelecektir. Hızlı bir ilerleyiş sağlayacaklardır. İkisini beraber bir şekilde götürdüklerinde de başarı kaçınılmazdır diyorum.
Peki kendinizi güncel ve dinamik tutmak amacıyla neler yapıyorsunuz?
Ya şöyle, aslında burada aileme bir haksızlık yapıyorum. Birinci önceliğim çünkü iş olmuş durumda. Son 3 senedir ben yeni evliyim. 2 tane çocuğum var. Yanlış hatırlamıyorsam 4. senemize gireceğiz evlilikte. İki çocuğum var. Kendilerine aslında pek zaman ayıramıyorum ki ama şunu da ilerleyen süreçte anlayacaklardır diye düşünüyorum. Ne yapıyorsak onların geleceği için yapıyoruz.
Çocuğun hayatı.
Evet. Çoğu zamanımı artık işe ayırıyorum. Pazar günleri dahi işe ayırdığımı söyleyebilirim. Ama işin sonunda ben kendime bir hedef koydum. 40 yaşına kadar çalışacağım. 40 yaşından sonra çocuklarım bu yaptığım değerlerle geleceklerini oluşturacaklar ve sıkıntısız yaşayacaklar. Ama tabii bu süreçte çocuk gelişimine de dikkat edeceğiz elimizden geldiğince. Bu şekilde diyeyim yani. Birinci motivasyonum aile ama onu söyleyeyim. Aile olmazsa, gelecekle ilgili planlarım olmazsa içimde ilerleyemem fazla.
Ya kesinlikle motivasyon kaynağı oluyor sizler için. Bir girişimcinin hayatta yaptığı işte hobi olduğu zaman doğal olarak zamanı...
Ya sevdiği işi insanlar yaptığı zaman o işten kolay kolay sıkılmazlar ki ben de onu yapıyorum. Bir işe başladığımda onun üstüne sürekli bir şeyler katıyorum ve bu bana eğlence, enerji katıyor. Sürekli bir şeyleri keşfediyorum. Bu keşifler sonucunda projeye olan inancım, yaptığım işe olan inancım arttığından dolayı enerjik oluyorum, öyle söyleyeyim.
Ya kesinlikle. Bir de şöyle bir durum oluyor genelde. İşi bıraktığın zaman kafan işte oluyor. Sonuçta hani girişimci kuruluşuyorsun, bırakamıyorsun. Bıraktığın zaman zaten saat geç saatlere kadar çalışıyorsun genel olarak.
Evet.
Bir saate yaklaştık. Güzel gidiyor sohbet. Hani sabaha kadar konuşsak konuşuruz gerçekten. Tam
geçmiş. Benim için konuşabiliriz.
Ben şeyi sorayım. İzleyicilerimize önermek istediğiniz film, kitap, podcast önerisi var mı? Takip ettiğiniz.
Aslında birçok kitap okuyorum. Benim en çok okuduğum tarihtir. Tabii girişimcilikle ilgili de.
Yani girişimcilikle de alakalı olabilir. Yok sizde yer etmiş bir ayrı bir yeri olan.
Ya ben tarihi okurum. Genellikle Osmanlı tarihi olsun. Çok sevdiğim tarihtir. Kendi tarihimi bizim çünkü Doğu Anadolu bölgesinde çok ayrı bir tarihi var. Ta Medyo Dağlığı'na kadar giden bir tarihimiz var. Okurum sürekli. Ama tabii bu arada girişimcilikle ilgili de dikkat ettiğim, bazen karşılaştığım kitapları da alıp boş zamanlarında okumayı istiyorum. Bu şu ana kadar mesela birkaç kitap dikkatimi çekmiş. Onları size yazdım. Üçer tane örnek vereceğim ben. Podcast, film ve kitaplar noktasında. Bunları da girişimcilerimize öneriyorum. Mutlaka okuyup, izleyip, dinlesinler. Film bölümünde ben ilk Netflix'i açtığım zaman Steve Jobs filmini izlemiştim. O çok hoşuma gitmişti.
Güzel
Steve Jobs biliyorsunuz yani teknoloji dünyasının şu an liderliği noktasında büyük bir kişilik. Onun hayatını belgesini mutlaka izlesinler. Bu kıymetli bir film olacak. The Founder aynı şekilde. Bir de Wall Street filmlerini de izlerlerse eğlenceli filmler, sıkıcı değil. Kendilerini açık tutacaktır mutlaka, öyle söyleyeyim. Kitap noktasında Buğra Aya'nın Girişimcinin Başucu kitabı var. Bunu da mutlaka okusunlar, öneriyorum. Mustafa Açıkgöz'ün Sevdiğin İşi Yap, ki bu en önemli şey girişimcilikte. Sevdiğin işi yapmazsan başarısız olursun. Elon Musk'ın Geleceği İnşa Eden Adam kitabı var. Bunu da mutlaka okusunlar. Ki Elon Musk'ın bazı fikirleri var. Fikirlerini pek takdir etmiyorum. Evet. Ama başarılı bir girişimci o da. Başarılı bir kişilik. Mutlaka fikirlerinden faydalansınlar, öyle söyleyeyim. Podcast alanında Web2Rest'in CEO'sunu biliyorsunuz, Kaan Gülten. Tamam. Evet, girişimci kafası ile Kafa Sohbetler podcast'i var. Onu dinlesinler mutlaka. Bir yaşam felsefesi olarak girişimcilik var.
İnanç ayarlı değil mi?
Evet. Nilay Örneğin de Nasıl Olunur podcast'i var. Buradaki benim dinlediğim 24. bölümdü. Nevzat Aydın, Yemek Sepeti'nin sahibinin podcast konuğu olduğu bir podcast vardı. Onu ben dinlemiştim ama diğer podcastleri dinleme fırsatım olmadı. Mutlaka girişimcilerimiz fırsat bulursa dinlesinler.
Tabii bu yayını da sizinle bu sohbeti de podcast olarak dinleyip bizi tanıyanlar da olabilir. Girişimcilik sohbetlerini de dinleyebilirler. Belki de dediğim gibi bir podcast'ten denk gelmiş olabilirler bizlere. Öyle de oluyor bu arada.
Yani ben inanıyorum ki bir gün biz bu yaptığımız yayını izleyip ya biz o zaman nasıl yola çıkmışız diyeceğiz, emin olun.
Ya kesinlikle bizim bu canlı yayınları yapmamız, podcastleri çekmemiz aslında biraz da bununla kaynaklı. Hani gerçekten güzel bir background, güzel bir dijital arşiv oluyor. Yani geçmişe dönüp baktığımızda bugünleri izlemek, ben mesela 2-3 yıl öncenin yaptığımız etkinlikleri bile izlediğimde bayağı duygulanıyorum. Hani bunları da seneye bugün, hatta belki 3-5 yıl sonra global açıldığımızda Jet Connect olarak bu yayınların daha ilk fonlama aşamasında konuştuğumuz...
Şöyle bir söz verebilirim size Özgür Bey. Biz her sene, ilerlediğimiz her sene mutlaka sizinle bir yayın yapalım. Tarihi görüşelim. Çok iyi.
Kesinlikle olur. Çok güzel olur. O bir süreci de görmüş oluruz seneden seneye. Neler?
Zaten fonlama sonrasında biz bir kitap, boş bir kitap alacağız elimize. Üstünde Jet Connect yazan, geleceğe ilk adım diye. Bu kitabımızın içerisinde öncelikle yatırımcılarımızın ifadelerine, gelecekle ilgili, bizimle ilgili düşüncelerini aktaracakları, mesajlarını yer alacak bir kitap olacak. Daha sonra işte Fonboloji ekibine bu kitabımızı ileteceğiz. Hakan Bey'in de görüşlerini alacağız. Bunlar hepsi tarihi aslında bir not düşecek. Bir sene, iki sene sonra o kitabı açıp döndüğümüzde nelerden, hangi aşamalardan geçtiğimizi göreceğiz.
Kesinlikle. Çok çok şahane olur.
Evet.
Peki son olarak izleyicilerimize iletmek istediğiniz sözleriniz, katkılarınız nedir?
İzleyicimize şöyle söylüyorum. Şu an bizim kampanyamız devam ediyor. Mutlaka bizim kampanyamızı incelesinler. Yatırımcı adayları özellikle. Kampanyamızı incelesinler ve yatırımlarını ellerinden geldiğince yapsınlar. Çünkü ben şuna inanıyorum. Bundan 5 yıl önce, 6 yıl önce Getir bizim önümüze gelseydi, yatırımcının önüne gelseydi eğer, çoğu insan ya bu iş yapılamaz diyecekti Türkiye'de. Bazı art niyet görüşler çıkacaktı belki ortaya, eleştiriler çıkacaktı. Ki biz de şu an aslında benzer bir iş yapıyoruz. Türkiye'de yapılamaz denilen, eleştirilen bir işi yapacağız. Scooter noktasında özellikle, bisiklet noktasında. Bu 6 yıl önce Getir'in dediğim gibi çıktığında nasıl eleştirilecekse, şu an karşımıza geldiğinde elimizde ne var ne yok, biz bu girişime yatırmak isteriz, doğru mudur? Çünkü kendini kanıtlamış, büyümüş ve büyük bir değere kavuşmuş bir şirket. Ama 6 yıl önce gelseydi biz hayır diyecektik belki de. Yapamazsınız diyecektik. Türkiye'de bunu beceremezsiniz. Aynı şeyi JetConnect'te yaşamalarını istemiyorum. Biz projemize inanıyoruz. Hep birlikte büyüyeceğimize inanıyoruz. Az da olsa desteklerde bulunsunlar ki kitle fonlamanın amacı da budur. Desteklerimizi desteklemesinler. Biz ilerleyelim. İlerlediğimiz yolda kendi görüşlerini mutlaka alacağız zaten. Biz ilerledikçe de kendi kazançları artacak. Belki 5 yıl sonra iyi ki yatırım yapmışız diyecekler. Öyle söyleyeyim.
Kesinlikle. Kesinlikle. Hakan hocamızın da sürekli söylediği, işte birin gücünü yanarak yatırımlarınızı yapın. Küçük büyük demeden yatırımın küçüğü büyüğü olmaz. Bir şekilde kitleden fonlanıyor.
Ben şahsi olarak kendi ilk yatırımı yaptım. Ki bundan sonra da fon bulucuda benim çevremden mesela Oğuzhan Bey var, başka Serdar Bey var. Bunları şimdi fon bulucunun zaten üyesi yaptım. Yakında bizim de ilk yatırımlarını yapacaklar. Bizim sistemimize yatırımını yapacaklar. Daha sonra biz hep birlikte kendileriyle aslında 5-6 kişilik bir ekip olarak fon bulucudaki kampanyalara katkı sağlayacağız elimizden geldiğince, inandığımız projelere. Özellikle ürün üreten Arkeobox gibi, Naturiga gibi firmalar başta olmak üzere kendilerine fonlamada destek olacağız. Gelecekte onların da büyük başarılar elde edeceğine inanacağız. Fon bulucunun da bu bir yararı olacak bize. Teşekkür ediyoruz ekibe.
Valla dediğim gibi bir saatin üzerinde çok keyifli bir yayın oldu. Katıldığın için ben çok teşekkür ediyorum. Tabii dediğiniz gibi biz bu yayınları devam ettirelim. En azından seneden seneye böyle bir gelişimi de görmek için güzel olur.
Yarın bir gün eğer ki biz işte Storybox'ta falan röportaj yapacak bir firma haline geldiğimizde emin olun ki bu birinci önceliği size tanıyacağız. Çünkü bize ilk inanan insanları her zaman değerli görmüşüzdür. Bunu da tüm yatırımcılarımız da görecektir.
Vallahi çok teşekkür ederiz tekrardan.
Teşekkür ederim.
Girişimcilik Sohbetleri'nin 63. bölümünde bugün JetConnect'in kurucu ve CEO'su Süleyman Doğan bizlerle oldu. Yayınlarımız devam ediyor. Cumartesi günü de 64. bölümde tekrardan devam edeceğiz. Bugünlük bizden bu kadar diyelim. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar.
İyi akşamlar.